Ayrım 7.
Nerede olabilir? Birçok canlılarda, en çok da bekçiye benzettiğimiz köpekte. Sen de bilirsin ki cins bir köpek tanıdıklarına kuyruk sallar, tanımadıklarına saldırır. Evet. Demek böylesi olabilirmiş. Biz böyle bir bekçi düşünürken tabiata aykırı bir şey aramış olmuyoruz. Öyle görünüyor. Peki sence bekçi olacak birinin azgınlıktan başka bir yanı daha olmayacak mı? Yaratılışında, filozoflukta olmamalı mı? Anlamıyorum. Köpeklere dikkat etmedin mi? Bu halin bir hayvanda olması şaşılacak şeydir. Hangi halin? Köpek tanımadığı birini görünce ondan kötülük gelmese bile hırlar. Tanıdıksa ona iyilik etsin etmesin sevinir. Seni hiç şaşırtmadı mı köpeklerin bu huyu? Köpeğin böyle davrandığını bilirim ama hiç düşünmemiştim üstünde. İşte köpeğin yaratılışındaki bu huy filozofların ta kendisidir. Nasıl olur? Nasıl mı? Dostu ve düşmanı bilip bilmediğine göre kestiriyor. Demek ki onda asıl merak bilmek ve öğrenmektir. Evdekiyle yabancıyı ayırırken bilgisine dayanıyor. Evet. Filozofluk bilmek merakından başka bir şey midir? Değildir, doğru. Peki aynı şey insan içinde söylenemez mi? Evdekilere ve tanıdıklara yumuşak davranacak bir insanın yaratılıştan filozof, yani öğrenme meraklısı olması gerekmez mi? Gerekir. Demek oluyor ki yurdu koruyacak adam yaratılışı bakımından filozof, azgın, çevik ve güçlü olacak. Şüphesiz. Peki böyle bir bekçi nasıl yetişmeli? Ama dur, bunu araştırmak doğrulukla eğriliğin toplumda nasıl oluştuğunu görebilmemize yarayacak mı? Boşuna laf etmeyelim sakın. Bence bu araştırma yerinde olacak, dedi Glaukon'un kardeşi. Öyleyse sevgili Adimantos, söz uzasa da yarıda bırakmayalım bunu. Hayır, bırakmayalım. Haydi öyleyse. Bir hikaye anlatır gibi rahat rahat bu adamların nasıl yetişeceklerini tasarlayalım. Haydi. Şimdi bu yetiştirme nasıl olacak? Öteden beri sürüp gelen yetiştirme yolundan daha iyisini bulmak zordur. Bu yolsa beden için idman, ruh için müziktir. Evet. Peki yetiştirme önce müzikle başlar değil mi? Evet. Müzik dediğimiz eğitime söz sanatları da giriyor mu? Giriyor tabii. Güzel sözler de iki çeşittir değil mi? Gerçeğe uygun olanlar, uydurma olanlar. Evet. Yetiştirmede her ikisini de kullanacağız ama önce yalan ve uydurma olanları. Ne demek anlamıyorum. Çocuklara önce masal anlatmıyor muyuz? Masalda gerçeğe uygun şeyler varsa da bunlar çoğun uydurmadır. Küçükleri yetiştirirken idmandan önce masalları kullanırız. Öyledir. İşte bunun için de ben müzik idmandan önce gelir diyordum. Haklıymışsın. Ama bilirsin ki her işte önemli olan başlangıçtır. Hele iş genç ve körpe kimseleri yetiştirmek olunca, çünkü insanlar bu çağda yatkın olurlar. Hangi kalıba sokulmak istenirse o kalıba girebilirler. Evet. Öyleyse her aklına gelenin uydurduğu masalları çocukların dinlemesi doğru mudur? İleride edinmelerini istediğimiz düşüncelere aykırı şeyleri duymalarına göz yumacak mıyız? Hayır. O zaman ilk işimiz masalcıları kollamak olacak. Masalları güzelse bırakacağız, söylesinler. Kötüyse yasak edeceğiz. Anaları, dadıları kandırıp çocuklara yasak ettiğimiz masalları anlattırmayacağız. Çocukların bedenlerinden önce güzel masallarla ruhlarını yoğurmalarını isteyeceğiz. Bugün anlatılan masallara gelince çoğunu atmalı. Hangilerini? Büyük masalları ele alırsak küçükleri de anlamış oluruz. Bunların her ikisi de aynı şey olsa gerek. Böyle düşünmüyor musun sen? Yok, böyle düşünüyorum. Ama büyük dediğin masallar hangileri? Hesiodos'un, Homeros'un ve daha başka şairlerin masalları. Bu şairler bir sürü masallar uydurmuş, bunları insanlara anlatmış, hala da anlatıyorlar. Nedir bu masallar? Ne kötülük görüyorsun onlarda? Çirkin uydurmaları anlatmaktan daha büyük kötülük olur mu? Ne demek istiyorsun? Bir ressam düşün ki benzetmek istediği şeye hiç de benzemeyen resimler yapıyor. İşte bunlar da sözle tanrıları ve kahramanları olduklarından başka türlü gösteriyorlar. Öyle yapanları kötülemek doğru ama sen kimlerin hangi yalanlarını söylemek istiyorsun? Önce en büyükler üstüne söylenen en büyük yalanı ele alalım. Hesiodos'a göre Uranos çocuklarına karşı kötü davranmış. Kronos da babasından öç almış. Bu çirkin bir yalandır. Bence gerçek bile olsa Uranos'un yaptıklarını, oğlundan çektiğini, aklı ermeyen küçüklere anlatmak şöyle dursun, böyle şeylerin sözünü bile etmek doğru değildir. İlle de bundan konuşmak gerekiyorsa gizli konuşmalı ki yayılmasın. Bunların konuşulacağı törenlerde domuz yavrusu değil, büyük hayvanlar kurban edilmeli ki az kişi bulunsun, dinleyenler de az olsun. Evet, bu masalların çirkin yönleri olduğu doğru. İşte bizim kentimizde bunları anlatmamalı Adimantos. Büyük bir haksızlık etti diye babanı bile amansızca cezalandırırsan, tanrıların en eskisi, en büyüğü gibi davranmış olursun dememeli bir gence. Evet, böyle şeylerin bir gence söylenmesi yersizdir. İnsanların birbirinden durup dururken nefret etmelerinin ayıp olduğuna, şehrimiz bekçilerinin inanmaları gerekiyorsa tanrıların tanrılarla savaştıklarını, birbirlerine tuzak kurup boğuştuklarını söylememeli. Gerçekten olmuş şeyler de değil bunlar. Daha kötüsü, devletin savaş masallarının tanrılarla kahramanların yakınlarına, dostlarına karşı sayısız ve çeşit çeşit düşmanlıklarının anlatılması. Biz, bekçilerimizi bir şehirlinin bir şehirliye kin beslemediğine, nefretin, kinin günah olduğuna inandırmak istiyorsak, çocuklara daha küçükten bambaşka şeyler anlatmalıyız. Şairler de verilen öğütlere uygun masallar düzmeye zorlanmalı. Hera'nın oğlu tarafından zincire vurulduğunu, Hepatos'un anasını dayaktan korumak isterken babasının eliyle gökten fırlatılmasını, Homeros'un tanrılar savaşı diye anlattıklarını şehrimizde söyletmemeli. İster açık ister gizli kapaklı olsun, bütün bu masallar uzak kalsın şehrimizden. Çünkü çocuk açığı, gizli kapaklıyı ayırt edemez. Bu yaşta duyduklarımızda akıldan çıkmaz, olduğu gibi kalır. İşte bunun içinde çocukların ilk duydukları sözlerin iyilik yolunu gösterecek güzel masallar olmasına çok önem vermeliyiz. Söylediklerin doğru ama biri çıkar da güzel dediğin masallar hangileridir diye sorarsa ne dersin? Şimdilik seninle ben şair değil, devlet kurucusuyuz. Biz kendimiz masal uyduracak değiliz. Kurucuya düşen şairlerin masallarının ne yolda olacağını bilmek ve bu yoldan ayrılmalarına göz yummamaktır. Doğru. Ama tanrılar üzerine söylenecek masallar ne yolda olacak? Kısacası şu, tanrı sözde de, şarkıda da, sahnede de aslında nasılsa öyle anlatılmalı. Buna diyecek yok. Tanrı aslında iyidir madem, iyi de gösterilmeli değil mi? Elbette. İyi bir şey zararlı olabilir mi? Olamaz. Zararlı olmayınca da zarar vermez. Vermez. Zarar vermeyen bir şey kötülük etmez. Etmez tabii. Kötülük etmeyen kötülüğe sebep de olmaz değil mi? Olmaz. İyi şey faydalı mıdır? Faydalıdır. Öyleyse mutluluk gelir ondan. Evet, demek ki iyi, her şeyin sebebi değil, yalnız iyi olanın sebebidir. Kötü olan şeylerle ilgisi yoktur. Evet, demek Tanrı iyi olduğu için insanların başına gelen her şey çoğumuzun sandığı gibi ondan gelmez. Yalnız iyi olan şeyler Tanrı'dan gelir. İyi şeyler de kötülüklerden daha az olduğuna göre Tanrı'dan çok değil, az şey gelir bize. Kötü şeyler için başka sebepler aranmalı. Bunların Tanrı'dan geldiği söylenmemeli. Çok doğru söylüyorsun. Bunu ister Homeros, ister başka şair, kim söylerse söylesin, dinlememeli. Zeus'un kapısı önünde iki küp durur. Biri ak, biri kara, bahtlarla doludur. Zeus bunları karıştırıp verirse, insan bir mutlu olur, bir mutsuz. Kimine de kara baht küpünden katıksız verir. O da açlık içinde kıvranır, mutluluk nedir bilmez. Böyle diyenlere kulak asmamalı. Bize iyi şeyleri de, kötü şeyleri de Zeus dağıtır diyenlere bakmamalı. Sözde Athena ve Zeus sebep olmuştu da Pandoros barış yeminini bozmuş. Böyle şey söylenmez. Tanrıçaların kavgası, Temis ile Zeus'un verdikleri yargı da öyle. Gençler, Asiklos'un şu sözlerini işitmemeli. Tanrı, insanların evlerini başlarına yıkmak istedi mi fitne sokar aralarına. Ama biri çıkar, Niobe'nin çektiklerini, Pelopitleri, Troya efsanelerini falan anlatırsa, bunları Tanrı'nın işi diye göstermemeli. Öyle gösterirse, biraz önce bizim yaptığımız gibi sebebini de söylemeli. Tanrı haklıdır, iyi etmiştir, ceza görenler de bundan faydalanmıştır demeli. Şaire, ceza görenler bahtsızdır. Buna de sebep Tanrı'dır dedirtmemeli. Şair, kötüler bahtsızdır, cezaya muhtaçtırlar. Tanrı'dan gördükleri cezadan da faydalanmışlardır derse zararı yok ama iyi olan Tanrı'yı başa gelen belanın sebebi sayarsa ne yapıp yapıp geçmelidir bunun önüne. Şehrimizde iyi gelenekler olsun istiyorsak genç ihtiyar kim olursa olsun bu çeşit sözlerin düzenlisini de düzensizini de ne söylemeli ne işitmelidir. Çünkü bu çeşit sözler ne dine uygun ne yararlı ne de ölçülüdür. Dediklerim benim de hoşuma gitti. Bu kanuna ben de seninle birlikte veriyorum oyumu. Demek ki bu, tanrılar üstüne olan kanunlardan biridir. Şöyle diyebiliriz, Tanrı her şeyin değil, ancak iyi olan şeylerin sebebidir. Bundan böyle yazarlar yazılarını, şairler şiirlerini buna göre düzenleyecekler. Bu kadarı da yeter. Şimdi gelelim ikinci kanuna. Tanrı bir sihirbaz mıdır sence? Birçok biçimlere girip karşımıza çıkabilir mi? Ya da kendi yerine hayal gösterip bizi aldatmak için çeşitli kılıklarda görünebilir mi? Yoksa o, olduğu gibi görünen, değişmeyen bir varlık mıdır? Dur bakalım, hemen cevap veremeyeceğim. Peki, şuna cevap ver öyleyse. Bir şey kendi şeklinden çıkarsa, ya kendini değiştirmiştir ya da onu değiştiren başka bir şey vardır, değil mi? Evet. Öyleyse, yapısı en sağlam olan şey, başka bir şeyin en az dokunabileceği, en az değiştirebileceği şeydir. Bir beden yiyeceğin, içeceğin ve yorgunluğun, bitkiler de güneşin, rüzgarların ve buna benzer kuvvetlerin etkisi altında ne kadar sağlam ve güçlüyseler o kadar az değişirler, değil mi? Tabii. Ruh da ne kadar sağlam ve olgunsa dışarıdan gelecek bir etki onu o kadar az değiştirebilir, değil mi? Evet. Ev eşyası, binalar, giyecekler için de bunu söyleyebiliriz. Bunların da işçiliği ve durumları ne kadar iyiyse dışarıdan gelecek etkiyle pek az değiştirilebilirler. Öyledir. Demek tabiat veya sanat ya da tabiat ve sanat bakımından güzel olan şeyler de bir başkasının etkisi altında çok az değişirler. Öyle görünüyor. O halde Tanrı da dışarıdan gelen etkiler altında başka başka biçimlere girmez. Evet, girmez. Yoksa kendisi mi kendine başka biçimler verir? Ne dersin? Değişiyorsa herhalde öyle değişiyordur. Kendine başka biçimler verebiliyorsa kendini daha iyi, daha güzel mi, yoksa daha kötü, daha çirkin mi yapar? Değişiyorsa kötü, çirkin yapar. Çünkü Tanrı'nın iyi ve güzelden yana bir eksiği yoktur. Doğru söylüyorsun, Adeimantos. Bu böyle olunca da Tanrı olsun, insan olsun, kim kendini isteyerek kötü yapar? Kimse. Demek ki bir tanrının da kendini değiştirmek istemesi olmayacak şeydir. Tersine tanrılar en güzel, en iyi varlıklar olduğundan hep oldukları gibi kalırlar. Evet, başka türlü olamaz. Öyleyse dostum, hiçbir şair gelip de bize, tanrılar uzak illerden gelen yabancılar gibi aramıza katılır, türlü kılıklarla aramızda dolaşırlar demesin. Proteus'la Tetis üstüne yalanlar uydurmasın. Tragedyalarda, şiirlerde Hera'yı, Argos ırmağı, İnakos'un hayatı veren çocukları için dilenen bir rahibe kılığına sokmasın. Buna benzer yalanlar uydurmasın. Analar bu sözlere kanıp tanrılar geceleri yabancı kılığına girer, şurada burada dolaşır diye çocuklarını ürkütmesin. Bu tanrılara küfürdür. Korkaklığını artırmış olur çocukların. Doğru, bu sözlerden kaçınmalı. Tanrılar başka kılıklara girmezler. Ama bizleri aldatır, kendilerini sihirbaz gibi çeşitli biçimlerde göstererek kandırabilirler, değil mi? Belki. Peki, Tanrı işte olsun, sözde olsun, yalancı olmaya, bizi hayaletlerle aldatmaya razı olur mu? Aklım ermez. Gerçek yalandan, gerçekle yalan bir araya gelebilirse, tanrılar da insanlar da hep nefret ederler, bunu bilirsin elbet. Anlamadım, ne demek istiyorsun? Şunu. Kimse özünün en üstün, en gerçek yanıyla en üstün, en gerçek şeyler üzerinde aldanmaya razı olmaz. Özünün bir yalanın kölesi olmasını istemez. Gene anlayamadım. Çok büyük laflar ettiğimi sanıyorsun da ondan anlamıyorsun. Ben şunu söylüyorum. Hiç kimse gerçek üzerinde aldanmayı, yanılmayı ya da bilgisiz kalmayı, içinde bu yalanı saklamayı istemez. Bundan kötü bir şey olmaz insan için. Evet. Ama demin dediğim gibi aldanmış insanın içindeki bilgisizliğe gerçek yalan deseler çok doğru olur. Çünkü sözle aldanma yani yalan içimizdeki bir halin benzeri gölgesidir. Sonradan ortaya çıkmış bir görüntüdür. Gerçekten büsbütün ayrı değildir, ne dersin? Evet öyledir. Demek gerçekten büsbütün uzak olmaktan yalnız tanrılar değil insanlar da kaçınır. Öyle galiba. Öyleyse sözlerde gerçekten uzaklaşma yani yalan üstünde duralım. Acaba yalan bazı hallerde zararsız olur mu? Kim ne zaman yalan söyler de kötü bir şey yapmış sayılmaz. Düşmanlarımıza yalan söylersek ya da dost bildiklerimizin çılgınlıkla, bunaklıkla kötü bir şey yapmalarına engel olmak için yalana, bir ilaç, bir çare diye başvurursak yararlı olmaz mı bu? Masallarda da ne olduğunu bilmediğimiz bir eski gerçeği bize en uygun gelen biçime sokmakla yalanı yararlı kılmış olmuyor muyuz? Evet, oluyoruz. Peki ama gerçekten ayrılmak ne bakımdan Tanrı'ya yararlı olur? Geçmişi bilmez de yerine ona benzer bir şey koymak istediği için mi gerçekten ayrılır Tanrı? Böyle bir şey düşünmek gülünçtür. Demek Tanrı şairlerin yalancılığına düşmez. Düşmez tabii. Yoksa Tanrı düşmanlarından korktuğu için mi gerçekten ayrılır? Nasıl olur? Dostlarının çılgınlığı, bunaklığı yüzünden mi? Bunakların çılgınların dostu değildir ki Tanrı. Öyleyse Tanrı'nın gerçekten ayrılmasına hiçbir sebep yoktur. Yok. Demek tanrılar dünyasında ve tanrılardan gelen şeylerde yalanın yeri yoktur. Yoktur tabii. Öyleyse Tanrı yaptığında da, dediğinde de açık ve gerçek bir varlıktır. Biçim değiştirmez. İnsanı ve uyanıkken ne de düşünde değişik görüntüler ve sözlerle aldatmaz. Dediklerine göre böyle olması gerekir. Demek ki şiir olsun, söz olsun, tanrılar için şu kanunda anlaştık. Tanrılar büyücüler gibi biçim değiştirmezler. Yalan yanlış sözler ve işlerle bizi aldatmaya kalkmazlar. Doğru, haklısın. Öyleyse dostum, biz Homeros'un sözlerini beğenmekle beraber Zeus'un Agamemnon'a o düşü gördürmesini beğenmeyeceğiz. Sonra Axilos'un şu mısralarına bak. Tetis der ki, Apollon düğünümde mutlu analığımı överek çocuklarımın hastalık nedir bilmeyeceklerini, uzun ömürlü olacaklarını söyledi. Sonra da tanrıların gözettiği şu benim kaderimi uğurlu bir Paiyan'la övmeye başladı. Sevindirdi beni. Ben de Poyubos'un kehanetiyle kaynayıp taşan ağzının yalansız olduğunu sandım. Ama o bu sofrada oturmuş, bu şarkıyı, bu sözleri söylemişken oğlumu öldürdü. Tanrılar üstüne biri kalkar da böyle şeyler söylerse kızacağız. Koro vermeyeceğiz ona. Bekçilerimizin tanrılara saygılı olmalarını, kendi ölçülerinde tanrılara benzemelerini istiyorsak, gençlerin öğretiminde buna benzer şeyler söylemesini yasak edeceğiz. Evet, ben candan katılıyorum bu yasalara. İkinci kitabın sonu. Üçüncü kitap. Sokrates devam eder. İşte tanrılara, analarına, babalarına saygı gösterecek, dostluğu hiçe saymayacak kimselerin çocukken de daha sonra da tanrılar üstüne duymaları ve duymamaları gereken sözler aşağı yukarı bunlardır. Doğru, bu düşüncelerine diyecek yok. Bir de şu var, bu kimselerin yiğit olmaları da istenirse onlara bu sözlerin yanında ölümden elden geldiği kadar az korkmalarını sağlayacak sözler de söylemeli değil mi? İçinde ölüm korkusu olan adam yiğit olabilir mi dersin? Olur mu öyle şey? Peki, Hades'in ülkesinde olup biten korkunç şeylere inanan biri nasıl olur da ölümden korkmaz? Savaşta yenilmekten, esir düşmektense ölmeyi nasıl göze alabilir? Alamaz. Öyleyse Hades üstüne söylenenlere de göz kulak olmak gerek. Anlatılan korkunç şeyler doğru olmadıktan başka iyi bir savaşçı olmaya da engeldir. Hades'i ölsünler kötüleyeceklerini. Doğru. Doğruysa Homeros'taki şu sözleri ve benzerlerini silip atmalı. Bu ölmüş, bu sönmüş insanlara kral olmaktansa, yoksul bir çiftçinin yanında ırgat olmak daha hoş gelir bana. Tanrıları bile ürküten o korkunç, o kokmuş dünya ne ölümlülerin gözüne görünsün ne de ölümsüzlerin. Eyvahlar olsun, insan bir gölge oluyor Hades'in ülkesinde, öyle bir gölge ki can yok içinde. Kaynaşan gölgeler içinde bir o vardı kendini bilen. Can çekilip gidiyor, Patroklos'un elinden ayağından Hades'in ülkesine gidiyor, kaderine ağlıya ağlıya, gücünü, gençliğini yitire yitire. Can, bir duman gibi kayıp gidiyor toprağın altına bitkin bir haykırışla. Korkunç bir mağaranın dibinde, salkım salkım asılı duran yarasalardan biri, kayadan sıyrılıp düşünce, hepsi birden nasıl acı bağırışlarla uçuşurlarsa, canlar da öyle gidiyordu Hades'in ülkesine. İşte Homeros ve öteki şairler bu ve buna benzer sözleri atmamızı hoş görmeli. Ama bunlarda şiir yok mu? Duyan hoşlanmaz mı bunlardan? Tersine bunlar hoşa giden sözler olduğu için özgürlüğü sevmesi, kölelikten, ölümden kaçınması gereken insanlara duyurulmamalı. Evet, duyurulmamalı. Hades ülkesinde adı geçen iniltiler ırmağı Koktos, korkular nehri Styx, hortlaklar hayaletler gibi insanın tüylerini ürperten şeyleri de atmalı. Başka bakımlardan işe yarayabilir belki bunlar ama bizim bekçilerimiz için tehlikelidir. Bu ürperme onları yumuşatıp gevşetebilir. Bizse bunu istemiyoruz. İstemiyoruz, doğru. Atacağız demek o sözleri. Atacağız. Konuşurken de, şiir söylerken de bunları içine almayan örneklere başvuracağız. Evet, ünlü kahramanlara söyletilen ahlanmalar, vahlanmalar da kalkacak ortadan. Kalkmalı. Kaldırmada da haklıyız. Yiğit bir adam kendi gibi yiğit bir dostunun ölümünü korkunç görmez. Görmemesi gerekir. Dostu ölünce de onun başına korkunç bir şey gelmiş gibi ağlayıp sızlamaz. Hayır. Şunu da ekleyebiliriz. Değerli insan kendine yeter, tek başına yaşamanın tadına varabilir. Herkesten daha az arar başkalarını. Doğru. Oğlundan, kardeşinden, varlığından yoksul edilmek onu yıkmaz. Şüphesiz. Başına böyle bir felaket geldi mi ağlayıp sızlamaz. Herkesten kolay katlanır buna. Evet, öyle. Demek bu ağlayıp sızlamaları ünlü kahramanlara değil, kadınlara, hem bayağı kadınlara ve aşağılık erkeklere bırakmalıyız. Şehrin kurucusu olarak yetiştirmeye kalktığımız kimseler bu çeşit düşkünlüklerden iğrenmeli. Doğru. Homeros ve öteki şairler Tanrıça oğlu Akilos için bir o yanına yatıyor, bir bu yanına. Bir yüzü koyun yere kapanıyor, bir sırt üstü. Sonra kalkıyor ayağa, dalgalı denizin kıyısında yürüyor sendeliye sendeliye. Külleri iki eliyle yerden alıp döküyor başına gibi sözler söylenmemeli. Ağlatıp sızlatmamalı onu hiçbir yerde. Soyunda tanrılık olan Priamos da çamurlarda yuvarlana yuvarlana adamlarını teker teker çağıra çağıra yalvarıp yakarmamalı. Hele söylemeli de şairlere tanrıları hiç şöyle konuşturmasınlar. Ah başıma gelenler, ben de bahtsız bir yiğit anasıymışım. Haydi kimi tanrılar vahlansın diyelim ama tanrıların en büyüğü Zeus'a şunları nasıl söyletebilir insan? Eyvahlar olsun! Sevdiğim insanı şehrin surları boyunca böyle kovalanır mı görecektim? Yüreğim parçalanıyor. Dahası var. Vah bana! Ölümlülerin arasında en çok sevdiğim Sarpedon'un kaderine bak. Menoitos oğlu Patraklos'un kılıcıyla can veriyor. İşte sevgili Adimantos, gençlerimiz bu çeşit sözleri ciddiye alırlarsa, bunlara gülmezlerse, artık bu hallerin değil tanrılara, kendilerine bile yakışmayacağını anlamaları, bu hallere düşünce kendilerini ayıplamaları zorlaşır. Tersine en ufak dertler karşısında kendilerini tutamaz olur, hiç utanmadan ağlaşır, sızlaşırlar boyuna. Doğrudur. Bu ise bizim düşündüklerimize aykırıdır. Daha güzelini bulmadıkça düşündüğümüze bağlı kalmalıyız. Evet, kalmalıyız.